Değerli dinleyenler, hayırlı akşamlar. Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Mart 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak programımızda muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül İkliminden İnciler başlıklı bölümdeki yazısını sunacağız. Bu dünyada her şey insanoğluna bir emanet. Can, mal ve evlat emanet. Hatta hayvanat ve nebatat dahi emanet. Mümin, mümine emanet. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de müminlerin vasıflarını zikrederken şöyle buyuruyor. Yine onlar, o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Mü'minun 8. Mesela alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e cahiliye insanı emanet edilmişti. Bu insanlar öyle derin bir cehaletin içerisindeydiler ki gönül pınarları merhametsizlikten kurumuştu. Vicdanları zulümle kararmıştı. Şefkat, rahmet, ihsan gibi kelimeler lügatlerinden silinmişti. Güçlü olanın haklı addedildiği, haksızlığın revaş bulduğu bir cehalet devriydi. İnsanlık adeta dizginlerini şeytana kaptırmıştı. Peygamber Efendimiz ise yüksek fazileti, eşsiz merhameti ve müstesna şefkatiyle onları öyle bir terbiye ve tezkiye etti ki, cehaletle katranlaşmış yürekler İslam'la mamur oldu. Gönüller nura ve huzura kavuştu. Kalplerde merhamet filizleri yeşerdi. Nefs ve şeytanın kölesi haline gelmiş insanlar, fazilet semasında birer hidayet yıldızı oldular. Daima hatırlayalım ki bugün de insanlık ebedi saadete erebilmek, şu mahdut hayat sermayesiyle sonsuz mükafatlara nail olabilmek için müminlere bir emanettir. Kundakla teneşir arasında kısa bir yolculuk olan şu dünya hayatında, yarının gençleri olan çocukların en güzel bir surette yetiştirilmek üzere bugün anne babalara verilmiş emanetler olduğunu unutmayalım. Rabbimiz ayet-i kerimede bu emanetlere iyi sahip çıkılması hususunda müminleri şöyle ikaz etmektedir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Tahrim 6. Peki bu koruma neyle gerçekleşecek? Elbette ki yavrularımızın gönüllerini takvayla tezyin etmekle. Zira Allah korkusu ve sevgisiyle sulanmayan gönül bahçelerinden salih amel, güzel ahlak ve istikamet tomurcuklarını beklemek hayal olur. Nasıl ki bir hocanın talebelerine ders verebilmesi için evvela belli bir eğitimden geçmesi gerekiyorsa, her insanın da ahiret saadetine nail olabilmesi için takva mektebinde ders görmesi elzemdir. Bu sebeple bilhassa saliha annelerin engin yürekleri, yavrularının ilk eğitimden aldıkları bir takva mektebi olmalıdır. Nitekim Çanakkale Zaferi her ne kadar zahiren Mehmetçiğin zaferi gibi görünse de aslında saliha annelerin bir zaferidir. Çünkü Allah yolunda gözünü kırpmadan savaşan ve şehit olmak için can atan yiğitleri takva üzere yetiştiren, gönüllerine vatan aşkını nakşeden o eli öpülesi annelerdir. İşte ömürlük bir teşekküre layık olan o anneler sebebiyledir ki, Avustralya'dan Hindistan'a, Büyük Britanya, Fransa ve İtalya'nın önce deniz, sonra kara yoluyla geçmek için var güçleriyle saldırdıkları Çanakkale Harbi'nde, o Haçlı ordularının hayasızca akınları, aziz milletimizin iman dolu göğsünü siper etmesiyle bertaraf edilmiş, düşmana geçit verilmemiştir. Askerin İstanbul'dan Çanakkale'ye gidene kadar ayağındaki postalın paramparça olduğu, sırtına giyebileceği bir palto bile bulamadığı o zor zamanlara kısaca bir göz atmak gerektiğinde şahit oluyoruz ki babalar, hiçbir kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir hadisini yaşama azmiyle evlatlarına helal rızık yedirmenin gayretiyle çırpınmış, bu uğurda alın teri dökmüşlerdir. Lakin harama göz ucuyla bile olsa bakmamışlardır. Haram ve şüphelilerden şiddetle kaçınan saliha annelerse eve getirilen helal rızkı mutfaklarında besmele ve salavatlarla pişirmiş ve muhabbetle evlatlarına yedirmişlerdir. Halbuki bugün o mutfaklar kalktı. Bir maharetmiş gibi sokakta vitrine edildiği için fakirin, garibin ve yoksulun iç geçirerek baktığı, dahası hangi yollarla kazanılıp nasıl pişirildiği, yani abdestli mi, abdestsiz mi hazırlandığı belli olmayan yemekler revaç buldu. Oysa ki şu hadise, yenilen gıdanın insan bedenine ve ruhuna nasıl tesir ettiğini anlatan calibi dikkat bir misaldir. Bir gün Hızır aleyhisselam, Abdülhalik Gücdüvani Hazretlerinin yanına gelir. Hacı Hazretleri evinden iki arpa ekmeği getirir. Hızır aleyhisselam ondan yemez. Gücdüvani, "Yiyiniz, helal lokmadır," der. Hızır aleyhisselam, "Gerçekten helaldir ama hamurunu yoğuran abdestsiz yoğurmuştur. Bunu yemek bize reva değildir," buyurur. Zamanımızda yapılan bazı ilmi araştırmalar, manevi hallerin madde üzerinde büyük bir tesir icra ettiğini ispat etmiştir. Bu cümleden olmak üzere mesela, suya güzel sözler söyleyince su zerrelerinde güzel kristallerin oluştuğu, kötü ve çirkin sözler söylenildiğinde ise kristallerin bozulup çirkin bir hal aldığı yapılan deneyler esnasında görülmüştür. O halde bir gıdanın hazırlanması ve tüketilmesi esnasındaki haleti ruhiyenin ona yansıyacağı, ondan gelecek enerjinin de insanın manevi keyfiyeti üzerinde müsbet veya menfi bir tesir icra edeceği muhakkaktır. Hal böyleyken bir de haram ve şüpheli gıdaların vücutta nasıl bir manevi hantallık ve gaflet meydana getireceğini ciddiyetle düşünmek icap eder. İşte eskiden çocuklar helal gıdalarla beslenen annelerin helal sütünü emiyor ve tertemiz gıdalarla besleniyorlardı. Annenin Kur'an ve sünnet terbiyesiyle yetişmiş maneviyat yüklü gönlünün haleti ruhiyesiyle gıdalanıyorlardı. Anneler yavrularını muhabbetle terbiye ediyor, neneler ninnilerinde torunlarının ruhuna işleyecek Kur'an kıssaları ve hak dostlarından hikmetler naklediyorlardı. Bugünkü gibi çocukların üzerinde televizyon ve internetin menfi tesirleri yoktu. Çocuklar ufak yaşlarda Kur'an-ı Kerim aşkıyla büyüyordu. Anneler yavrularına Cenab-ı Hakk'a kul olabilmeyi öğretmeye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbetini aşılamaya gayret ediyorlardı. Allah Resulü'nün İslam'ı gönüllere nakşetmek uğruna nasıl çırpındığını, önüne konulan engelleri aşmak için nasıl büyük bir gayret sergilediğini anlatarak yavrularının gönüllerini din, iman ve bunların yaşanabileceği hür bir vatanın sevgisiyle inşa ediyorlardı. Velhasıl Çanakkale zaferi böyle saliha bir neslin yetiştirdiği güzide evlatlarla kazanıldı. Anneler yavrularını cepheye gönderirken Allah için kurban olarak adadığı evladının saçlarını kınalayarak yolcu etti. Çanakkale Harbi'nde bir Mehmetçiğin mektubundaki şu satırlar, onların gönüllerindeki ulvi gayeyi ne güzel hülasa etmektedir. Ey benim ulu Allah'ım! Şu kahraman askerlerin bütün dilekleri, senin ismi celalini İngiliz ve Fransızlara tanıtmaktır. Sen bu şerefli dileği ihsan eyle ve huzurunda titreyerek böyle güzel ve sakin bir yerde sana dua eden biz askerlerin süngülerini keskin eyle. Düşmanlarını zaten kahrettin ya, bütün bütün mahveyle. Çanakkale'de kahraman ordumuz kumandanından eline kadar aynı hissiyat içinde bulunmaktaydı. Nitekim Binbaşı Lütfü Bey'in çok zor durumda kaldığı bir hengamda "Yetiş ya Muhammed, kitabın elden gidiyor" diye feryat etmesi bu halin müstesna misallerinden biridir. Yine Şark cephesinde savaşan Zabit Muzaffer'in şehadet şerbetini yudumlamadan evvelki şu hali de iman ve ihlasla dolu bir yüreğin şehadetnamesidir. Zira o, sesinin çıkmaması dolayısıyla yerden aldığı bir çöpü yarasından akan kana batırmış ve bir kağıda "Asker, kıble ne tarafta?" diye yazmıştı. İşte kahraman askerimizin Allah ve Resulüne olan bu halisane sadakati karşısında Cenab-ı Hak da onları ilahi ordularla teyit etmiştir. Nitekim İngiliz kumandanı tarihçi Hamilton da bu hakikati şöyle itiraf etmektedir: "Bizi Türklerin maddi gücü değil, manevi gücü mağlup etmiştir. Çünkü onların atacak barutu bile kalmamıştı. Fakat biz gökten inen güçleri müşahede ettik." Bizler daima bu manevi heyecana muhtaçız. Eğer bu heyecanla dolu bir nesil yetiştirebilirsek ve bu nesil bütün enerjisini hakka ve hayra adarsa, o memlekette istikbal vardır. Yok eğer nesiller nefsaniyetle mağlup oluyorsa, bilinmelidir ki o vatan için bir istikbal söz konusu değildir. Bu hal ancak vatan toprağının hazin bir viraneye dönmesiyle neticelenir. Bugün vatan müdafası için Suriye'ye giden, gönlü imanla dolu askere, ailene vermek istediğin bir mesaj var mı diye sorulduğunda, "Beklemesinler" diyerek verdiği kısa cevap, aslında ne derin manalar ifade etmektedir. Sanki o yiğit, Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır ayetinin heyecanı içerisinde. Yine bir şehidin abine bıraktığı vasiyetindeki şu ifadeler, o aslan yürekli yiğidin ne güzel bir gönül iklimine sahip olduğunu göstermektedir. "Abi, olur da şehitlik nasip olursa, devletimizin vereceği tazminatla anne babamı hacca gönder ve babamın borçlarını ödeyip sen de evlen. Helali hoş olsun." İmam-ı Rabbani, "Bir savaş iki ordunun ittifakıyla kazanılır. Biri leşkeri gaza, serhat ordusu, diğeri ise leşkeri dua, dua ordusudur" der. İnşallah evlatlarımız, Mehmetçiğimiz serhat ordusu olurken bizler de dua ordusu olacağız. Onlar için her seher dua ederken her sabah Fetih Suresi okumaya gayret edeceğiz. Yine Talut'un az sayıdaki imanlı askerlerinin sayıca kendilerinden fazla olan Calut'un ordusuyla karşılaştığında yaptığı şu duayı da bol bol tekrar edelim. "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, yüreğimizi sabırla doldur, ayaklarımızı sağlam bastır, bize mukavemet, direnme gücü ver ve kafir kavme karşı bize yardım et." Bakara 250. Çünkü bugün Türkiye'miz İslam'ın son karakoludur. Bu sebeple de İslam düşmanları tek bir Haçlı ordusu gibi birleşmiş ve bu kalenin, Allah muhafaza buyursun, düşmesi için ellerinden geleni yapmaktadırlar. "Ya Rabbi, bizleri ve nesillerimizi hak ve hakikatin şahitleri olarak İslam'ın adalet, zarafet ve merhamet dolu güler yüzünü insanlığa sergileyebilen tebliğ ve hizmet ehli kullarından eyle. Ey Rabbimiz, bizleri rızayı şerifine erebilmek ümidiyle ümmeti Muhammed'in mazlum ve biçareleri için gözyaşı ve alın teri döken, geceleyen, sabahlayan, dertlenen, vicdanlı, merhametli, gayret ehli kullarından eyle. Amin." Kıymetli dinleyenlerimiz, programımıza ilk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gönül İkliminden İnciler bölümünde yer alan yazısını paylaştık. Ve son olarak Şefika Meriç imzalı Duygu Emaneti başlıklı yazıyı paylaşacağız programımızda. Emanetler dünyasındayız. Her gün üzerimize doğan güneşle beraber bize verilen zaman yeni bir günün başlangıcına kadar omuzlarımıza yüklenmiş bir emanettir. Varlığıyla ilahi bir emanet olarak insana yüklenen onlarca emanet vardır sırtında. Can emaneti, akıl emaneti, ruh emaneti ve tabii ki iman emaneti. Bütün bu emanetlerin farkında olarak hayatın her anını bir emanet şuuru içinde yaşamak bir müminin olmazsa olmaz vasıflarındandır. Bu emanetlerin sayısını artırmak mümkündür. Lakin her bir emanetin insanı bütünleştiren bir başka yönü, değeri ve derinliği vardır. Bu emanetler içinde çok önemli bir tanesi vardır ki genellikle üzerinde fazla durulmaz. Bu, duygu emanetidir. Duygu, insanda zahiren görünmeyen ama tesirleri ve neticeleri itibarıyla her anımıza yön veren çok önemli bir özelliktir. İnsanın duyguları düşüncelerine tesir eder. Düşünceleri davranışlarını geliştirir. Davranışlar da alışkanlıklara ve kısaca bir hayat tarzına dönüşür. O halde duygu insanı şekillendiren, onun düşünce ve davranışlarına birinci derecede kaynak teşkil eden en büyük sahiptir. Duygular insanı yüceltebilir de onu tanınmaz bir hale getirip alçaltabilir de. İnsanı insan yapan duyguların başında merhamet gelir. Merhamet, Allah'ın bütün canlı varlıklara farklı nispetlerde taksim ettiği rahmet sıfatının yansımasıdır. Gıdalanmak için bir geyiği vahşice avlayan aslanın kendi yavrusuna şefkat ve merhametle sahip çıkması, bu duygunun onun kalbine ilahi bir el tarafından yerleştirilmesindendir. Ama merhametin en çok yakıştığı varlıklardan birisi insandır. İnsan, merhameti sebebiyle kıymet kazanır, ruhu rakikleşir, cömert ve fedakar olur. Bir misalde görüldüğü üzere, duygular da kendi hemcinslerini bir araya toplar ve zıt duyguları uzaklaştırır. Duygular ne manaya gelir? Müsbet veya menfi bütün duygular insan hayatının bir parçasıdır. İnsan, duygular arasında gelgitler yaşar. Öfkeliyken sevinçli, mutluyken hüzünlü olabilir. Bazı duygular vardır ki temelleri çok derinlere kazınmıştır. İnsanın bütün davranışlarını şekillendiren şuuraltı bir faktör gibi her an insanla beraberdir. Mesela iman ve küfür, minnet ve şükran duygularıyla nankörlük ve benlik duygularının yansımasıdır. İman nasıl bütün duygu ve davranışları şekillendiren ana duygu haline dönüşüyorsa, çocuklukta yaşanan hadiselerin tesiriyle meydana gelen sevgi, nefret, kıskançlık ve benzeri duygularda çoğunlukla bütün hayatı şekillendiren ana duygulara dönüşebilir. İnsan kalbinin bir yansıması olan duygular, yaşanan hadiselere, karşılaşılan insanlara göre zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Hatta bazen aynı an içinde birçok duygu iç içe girebilir. Mesela insan hem sevgi, hem üzüntü, hem hasret ve hem de kavuşma duygularını bir duygu bombardımanı gibi yaşayabilir. Duygular, insanın başka insanlarla, hatta bitki ve hayvanlarla münasebetlerini bile şekillendirir. İçi öfke dolu olan bir insan, kendisine sevgiyle sırnaşan bir kediye tekme atabilir. Sanat harikası kadar güzel bir çiçeği hoyratça koparabilir. Aynı şekilde içi sevgi, merhamet ve hayranlıkla dolu olan biri, en kötü manzaralar içinde bile kendisini mutlu edebilecek bir tablo bulabilir. Duygu ve düşünceler sürekli olarak etkileşim halindedir. Genellikle iç içe yaşanır. Sadece bugünle alakalı değildir. Geçmişteki hadiselerin tesirini de üzerinde taşır. Duygular insanları belli şekilde davranmaları için motive eder. Onların motor gücünü oluşturur. Duygular bazen de çevremizdeki insanlara karşı bir takım ön yargılara ve peşin hükümlere sebep olur. Kendi tecrübe, bilgi ve duygu yoğunluğumuz sebebiyle o an gördüğümüz manzaradaki insanlara çeşitli etiketler vurur, onları ya sahiplenir ya da dışlarız. İnsan duygularının mahsulü ve onların mahkumu gibidir. O yüzden duygulara tesir etmek, onları şekillendirip eğitmek çok önemlidir. Peygamberler ve onların yolundan giden Allah dostları, insanlara Allah'ı sevdirmenin gayreti içinde olmuşlardır. Kendi hayatlarında insanları tiksindirecek, korkutacak, tedirgin edecek bir hal bulunmamasına gayret göstermişlerdir. Zira insan sevdiğine ram olur, nefret ettiğinden uzaklaşır. Modern dünya insana makine gözüyle bakıyor. Modern anlayış insanları tek potada eriten, onları birer sayı ve istatiksel veri olarak gören bir yapıdır. Cenab-ı Hakk'ın her insanda farklı farklı tecelli ettirdiği duygu hazinesi bu hastalıklı anlayışta önemsenmez. İnsanlar sanayi devriminin ve teknoloji çağının ölçüleriyle üretim-tüketim çarkının sıradan dişlileri gibidirler. Bu durum insan gerçeğini görmek ve anlamaktan uzaktır. O, farklılıklar içinde bir bütündür. O, farklı kültür ve medeniyetlerle bir zenginlik ve renklilik oluşturur. Herkesin aynı model ve renklerle giyinmesi, aynı tip gıdalarla beslenmesi, ortak bir havuzdan bilgi ve sanat devşirmesi, belki zorlamalarla küresel bir insan tipi oluşturabilir. Ancak dünya çapında büyük bir kitleyi kendisini tanımaktan ve kendisi gibi olmaktan uzaklaştıracağı da aşikardır. İnsanı fiziki manada devre dışı bırakmanın yanında duygu ve ruh bakımından da devre dışı bırakan bir anlayışın insanlığı getirdiği nokta merhametsizlik, hodgamlık, bencillik, menfaatperestlik, hazza tapmak ve şiddettir. İslam merhamet medeniyetidir. Tarih boyunca pek çok bölgede yüce, fıtri ve çok renkli bir medeniyet inşa eden İslam, insanı en iyi tahlil eden, ona en uygun huzur yolları gösteren bir hayat dinidir. O, idealler ve iddiaların ortaya atarak kuru kuruya bir sistem tasvir etmemiş, bilakis bu sistemin her türlü çağda, mekanda ve insan karakterinde nasıl uygulanacağını da yaşatarak ispat etmiştir. Bugünün hercümerci içinde savruk bir insan ve medeniyet tasavvuru halinde görünse de gerçek İslam'da yoğrulmuş insan modern çağın problemlerine de en uygun ilacı sunabilecek yegane tabiptir. Bu tabibin en belirgin vasfı da merhamettir. İnsanın duygu dünyası tahrip edilirse ondaki insani bütün vasıflar tek tek zarar görür ve kaybolur. İnsanı küllerinden tekrar dünyaya getirecek en önemli vasıf yine merhamettir. Kalbinde merhamete en büyük payeyi veren insan, tedavi ve ıslah sürecinin nasıl tekrar yoluna girdiğini rahatlıkla görecektir. Peygamber Efendimizin nebevi daveti de tamamen merhamet ve muhabbet üzerine kurulmuştur. O, canlı canlı toprağa gömülen kızlardan, sırtına çokça yük vurulmuş hayvanlara, kirletilen sulardan yakıp kavrulan böceklere kadar umumi bir merhametin kalplere yerleşmesi için gayret etti. Çünkü o, alemlere rahmet bir nebiydi. Onun zarif dokunuşlarıyla her şeyi öldürüp kaldıran acımasız insanlar, adeta bir kuşun kanat çırpmasıyla heyecanlanan, duygu dolu insanlar haline geldi. İşte bu medeniyet, sordum sarı çiçeğe diyerek kanadı kırık çiçeklerle konuştu. Dolap niçin inilersin diyerek cansız varlıklarla hasbihal etti. Bu duygu derinliği, İslam'ın zarif, nazik, anlayışlı, merhametli ve muhabbetli insanını yetiştirdi. Bugünkü kaba, sıradan, rekabetçi, tek düze ve anlayışsız çağa yine böyle güzel ve duygulu insanlar gelmeli, değil mi? Böyle insanların sayısının çoğalmasıyla aileler yine şenlenecek, kavga, gürültü ve anlamsız kaprislerin yerini birbirini sevgi ve merhametle kucaklayacak, anlayış ve hoşgörüyle birbirinin açığını kapatacak fertler yetişecek. Ailelerden taşan bu sevgi ve merhamet havası sokak sokak şehirleri ve ülkeleri dolaşacak ve bütün atmosfer buram buram merhamet kokacak. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda son olarak Şefika Meriç imzalı Duygu Emaneti başlıklı yazıyı sunduk. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Mart 2018 sayısından paylaştık yazılarımızı ve böylelikle programımızı da noktalamış oluyoruz. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.